Ayrım 4, sayfa 32. 2 saat kadar konuştuk Betül'le. Daha doğrusu o konuştu, ben dinledim. Soluk soluğa ağzından çıkan her kelimeyi kaçırmamaya çalışarak. Öylesine tatlı ve cana yakın konuşuyordu ki içinden sözünü kesmek hiç gelmedi. Konudan konuya atlayışı, ifadesini güçlendirmek için yaptığı mimikler, bazen birini taklit için yüz hatlarını çarpıtması tek kelimeyle seyirlikti. Onun sözünü kesmek içimden gelmiyordu. Karşımdaki 30'una yaklaşan bir kadın değil, sanki 16'sındaki bir kız çocuğu kadar şendi. Aslında biraz kendini beğenmiş, ukela bir tipimdir. Ama nedense onun karşısında süt dökmüş kedi gibi kalmış, kelebek gibi çeşitli konulara konmasından ama hiçbir konuda dişe dokunur bir şey söylemeden laf salatası yapmasından zevk almıştım. Belki bu ilk buluşmada onu daha fazla ürkütmemek için öyle davrandığım aklınıza gelebilir. Hayır, ondan değil. Ne saçma sapan fikirlerinden ne de tutarsız ve alaycı konuşmasından da değil. Zaten anlattıkları hiç önemli değildi ama anlatış tarzı tek kelimeyle fevkaladeydi. Ani bir kararla geciktim diye yerinden kalkmasa gece yarısına kadar dinleyebilirdim. Kendi ses tonumun etkileyici olduğunu çoğu yazarda rastlanmayan belagete, natıkaya yani güzel konuşma adabına sahip olduğumu düşünürüm. Vurgulamam gerekli kelimeleri, tonlamam çok iyidir ama o konuşmaya başlayınca bu konuda ne kadar yavan kaldığımı daha iyi anladım. Şimdi bu açıklamamdan sonra Betül'ün çok güzel konuşan biri olduğunu düşüneceksiniz haklı olarak. Hayır, sakın böyle yanlış bir hükme varmayın. Meramını anlatması yetersiz. Hatta berbat ama bir avantajı var. Müthiş bir yeteneği. İnsan onu dinlerken ne söylediğini umursamıyor ki. Sadece dinliyor. O harika dudaklarından ne dökülse bir musiki ahengi yakalıyor. Ruha hitap eden, oyalayan, hatta fazla abarttığımı düşüneceksiniz ama uhrevi bir haz yakalıyor. O konuştukça hep aralık dudaklarını, inci gibi dişlerini, zaman zaman muzip bir çocuk gibi kuruyan dudaklarını, ıslattığı dilini seyrettim. Doya doya keyif alarak. Hepsi bu kadarla sınırlı değil tabii. İçimdeki iblisin de marifetlerini anlatmalıyım. Özellikle konuşmamızın ilk bir saati tamamlanıp Betül iyice rahatladıktan sonra yaptıkları karşısında şeytanın kulağıma fısıldadıklarını, bir ara 40 yıllık arkadaşız gibi etiket kurallarını bırakıp önce sıcaktan bunalmış gibi yaparak boynundaki eşarbı çıkarıp attı. Sonra da ayaklarını uzun ölçüde iskarpinlerden çıkarıp maroken koltukta altına aldı. O kadar doğaldı ki o an hiç yadırgamadım. İstesem de yadırgayamazdım zaten. Füme rengi ipek çoraplarının içindeki bacaklarının efsunlu güzelliği boğazımı kurutmuştu. Ne ince ne kalın, tam kıvamında. Allah'tan kendisini konuşmaya öyle kaptırmıştı ki gözlerimin bacakları üzerinde fazla kaldığını pek fark etmedi. Sık sık gülüyordu. Her gülüşünde de yanaklarında gamzeler oluşuyordu. Özellikle sol yanağında oluşan çukur çok belirgindi. Onu uzun uzun incelemek için iyi bir fırsat bulmuştum. Keyfime payan yoktu. İlk tespitim şuydu. Boğaz'da karşılaştığım kadınla karşında bıcır bıcır konuşan kız arasında önemli bir fark vardı. Bebek sahilinde hafif bir tebessümle yanımdan geçen kadın olgun, vakur, ölçülü ve yeterince mesafeliydi. Bütün güzelliğiyle ve beni etkilemesine rağmen şimdi onu biraz soğuk buluyordum. Zira karşımdaki beynimde yer edenin aksine konuşkan, neşeli, pervasız ve samimiydi. Aklına gelen her şeyi rahatlıkla söyleyebiliyordu. Belki takındığı o çocuksu hava gözümde onu daha neşeli ve içten kılmıştı. Lakin itiraf etmeliyim ki çocuksu havasının arkasında onu fevkalade çekici kılan büyülü bir cinsi cazibesi de vardı. Bakışlarım ayaklarına takıldı. Sağ ayağı koltuğun kenarından aşağıya sarkıyordu. Çorabın içinden bile bakımlı olduğunu görebiliyordum. Biraz büyüyecekti ayakları. Çorabın parmakları örten bölümü biraz daha koyu olmasına rağmen kırmızı renk oje kullandığını görebiliyordum. O an çılgınca bir arzuya kapıldım. İmkanım olsa yerimden kalkar, oturduğu koltuğun önünde yere diz çöker, ayağını avuçlarımın içine alarak sonsuza kadar rahatlıkla okşayabilirdim. Aklımdan geçeni yapamadım tabii. Zaten o da bakışlarımın farkına varmış gibi bir ara usulca ayağını yeniden toparlayarak nazarlarından kaçırdı. Düşündüm, hissettiklerim hiç de anormal değildi. Kızdan hoşlanmıştım ve her sağlıklı erkeğin benim gibi bu tür heyecanlara kapılması tabiydi. Utanılacak bir şey değildi. Aslında beynimde bir sürü başka fanteziler de oluşturdum. Pek tabidir ki şimdi onları burada size anlatacak değilim. Zaten Betül'ün dairemi terk etmesi de birden oldu. Sanki bir şeyi hatırlamış gibi aniden fırladı. Hayalleri beyninden çalınmış biri gibi ben de yerimden kalktım. Biraz daha kalkmasını teklif etmek anlamsız olacaktı ve de kalmayacağını anlamıştım. Aceleyle pabuçlarını ayağına geçirdi, masaya bıraktı, eşarbını kaptı ve odadan çıktı. Onu kapıya kadar geçirdim. Kapıda vedalaşırken elimi sıktı. Kahve için teşekkür ettim ve en yakın zamanda beynindeki roman projesinin ana hatları üzerinde çalışmak için tekrar geleceğini söyleyerek çekip gitti. O gidince oyuncağı elinden alınmış çocuğa dönmüştüm. Sanki bir anda ev boğucu bir sessizliğe bürünmüştü. Koridordan başlayarak bütün dairemi geride bıraktığı parfüm kokusu doldurmuştu. Nefis bir raiha. Uzun uzun havaya sinen o kokuyu kokladım. Her şeye rağmen mutluydum. Hayatıma bir renk gelmişti. Sonucu ne olursa olsun önümdeki günlerin dolu dolu ve yaşam şevkiyle geçeceğine inanıyordum. Yerimde kim olsa herhalde aynı şeyi düşünürdü. Nereden bilebilirdim ki aslında içinden çıkılmaz bir girdabın içine kendi ayaklarımla balıklama atladığımı? Akşama kadar bir daha salona dönmedim. Bir ara televizyondaki haberleri dinlemek için salona girdiğimde Betül'ün masa üzerinde imzalamam için getirdiği fakat imzalatmayı unuttuğu kitaplarına gözüm takıldı. Gülümsedim. Kız öyle bir konuşmaya dalmıştı ki ikimiz de imza işini unutmuştuk. Kumanda aletini basarken hangilerini getirmiş diye masanın üzerine duran kitaplarıma gibi göz attım. Yaklaşık 8-9 romanımı okumuştu anlaşılan. Daha okumadıkları da vardı bu hesaba göre. Televizyon kanallarındaki haberler cinayet bültenleri gibiydi. Nefret ediyordum. En favorim olan kanaldan başlayarak tercih sırama göre birer birer zıplamaya başladım. İlkinde Adana Adliyesi'ndeki duruşma sonrasında davacı ile davalı taraf yakınlarının nasıl bir çatışmaya girdiğinin görüntülü haberi geçiyordu. Kanlı suratlar, konuşmalar, yumruklaşmalar, bip sesleriyle sansüre uğramış küfürlerden başka bir şey yoktu. Kumanda aletinin tuşuna bastım. Başka bir kanalın erkek spikeri bu defa bir Çek senet mafyasının Şişli'deki iş yerine nasıl baskın yaparak kurşun yağdırdığını yazıyordu. Darmadağın olmuş bir yazıhane yerlerde kan izleri, sekreter kızın korku dolu yüzü ve bacağından vurulmuş bir adamın hastaneye nakil görüntüleri. Lanet olsun diye homurdandım. Sanki memlekette başka verilecek haber yoktu. Televizyonu kapattım. Belki biraz da hala burnumdan silinmeyen nefis parfüm kokusunun tesiriyle bu gece güzel tatlı ruhumu açan haberler duymak istiyordum. Yeniden masamın üzerinde duran kitaplarıma döndüm. En üstte duranı pek beğendiğim bir romanım değildi. Fakat onun bir altındaki yani Karanlıkta Vuruşanlar belki de şimdiye kadar yazdıklarımın en iyisi sayılırdı. Bence polisiye edebiyatın başyapıtlarından biri. Çok ustaca hazırlanmış bir cinayetin öyküsü. Muamma türünü sevenler için biçilmiş kaftan. Son satırlara kadar okurun katilin kim olduğunu saptayamadığı enfes bir roman. 4 sene evvel yazmıştım. Ben de çok beğenirdim. Yazarlık hayatımda hamle yapmamı, şöhretimin daha da yaygınlaşmasını sağlayan eserim. Diğerlerini de görmek için kitapları masanın üzerine yaydım. Acaba Betül hangilerini henüz okumamıştı? Gerçi kız bütün eserlerinizi okudum demişti ama aralarında mesela Kanlı Kurşun yoktu. O da güzel bir romandı. Okumasını tavsiye edebilirdim. Kütüphanemde hala ilk baskısından kalma birkaç tane olmalıydı. Bir daha geldiğinde unutmayayım da imzalayıp vereyim diye geçirdim aklımdan. Masanın yanındaki iskemlelerden birine çöktüm. Niyetim televizyondaki abuk subuk cinayet haberlerini dinlemektense yemeğe kadar boş vaktimde şu kitapları imzalayayım dedim. Genellikle imza günlerini hiç sevmezdim. Tanımadığınız bir insan okurunuz da olsa kitaplarınızın çıktığı yayın evinin standının önünde duran birden dikili verir, mutlu bir çehreyle kitabı önünüze bırakır ve bir imza rica ediyorum der. O insanla okur yazar ilişkinizin dışında hiçbir ünsiyetiniz yoktur. Ne karalarsanız o kitaba, rutin basıma kalıp hiç değişmeyen satırlar değil mi? Oysa şimdi durum çok farklıydı. Önümde 8 tane kitap vardı ve bunlar artık kendisine büyük bir tutkuyla bağlandığıma emin olduğum kadına gitti. Daha itinalı, dikkatli ve özlü bir şeyler yazmalıydım. Gömleğimin cebinden kalemimi çıkardım, ilk sayfayı açtım ve aklıma gelen ilk kelimeleri karalamaya başladım. Yazarken gözlerimin önünde hep Betül'ün hayali canlanıyordu. Meramını anlatacak kelimeleri bulmakta hiç zorlanmıyordum. Her kitaba en azından 5-6 satırlık anlamlı şeyler yazmıştım. Keyfim yerindeydi. En son kitaba sıra geldiğinde birden irkildim. Kitabı elime aldığımda normalden biraz kalın gelmişti bana. Çevirip bakarken kitabın arka kapağının içinden beyaz bir şeyin sarktığını fark ettim. Arka kapağı açınca içinden bir zarf masanın üzerine düştü. Bir mektup özel bir şey. Terbiyem onu incelemeye müsait değil. Düştüğü arka kapağın içine koymalıyım. En azından içini açıp bakmamalıyım. Ahlak kuralları bunu gerektiriyor. Uzun süre içimdeki iblisin baştan çıkarıcı nefsimi ve merakımı zorlayacağı tarihiyle ahlaki değerlerim çarpışıyor. Karar veremiyorum bir türlü. Sonunda zarfın üstünü çevirip baktım. Postayla gönderilmiş bir mektup değil bu. Zarfın üzerinde de herhangi bir yazı falan yok. Belki mektup da değil. Neydi acaba? İçini açıp bakmadan bir fikir sahibi olamazdım ki. Ama sahibine mahsus bir şey olduğu muhakkaktı. Yapılacak en dürüst davranış onu yerine koymaktı. Yapamadım. İçimdeki iblis galip geldi. Önce parmaklarımın ucuyla zarfa bastırıp mütevazısını anlamaya çalıştım. Kalın kağıtlar olmalıydı. En azından 5-10 sayfa. Betül herhalde kitabın içinde unutmuş olmalıydı. Dayanamadım ve kağıtları zarfın içinden çıkarıp aldım. Bir mektuptu. Başlığına baktım. Tonguç'um diye başlıyordu. Düzgün bir el yazısı, yazıda kadın karakteri var. Kimin tarafından yazıldığını anlamıştım artık. Son sayfayı çevirip imzaya bakmamın hiç manası yoktu. Belli ki bu Betül'ün el yazısıydı. Kazara kitabın içinde unutulmuş bir aşk mektubu. İki sevgili arasındaki yazışmayı okumam olsa olsa münasebetsizlikti. Yapılacak tek şey mektubu katlayıp tekrar zarfın içine sokmaktı. İçindeki satırlar kesinlikle beni ilgilendirmeyen husurlardı. Okuyup bir mahremiyete girmenin ne anlamı vardı? Mektubu zarfa sokmadım, yalnızca masanın üzerine bıraktım. Derin bir soluk aldım ve oturduğum iskemleye yaslandım. Ama gözlerimi katlı duran kağıtlardan alamıyordum. O an yapılacak en iyi şey televizyonu açıp kanlı haber bültenine dönmekti. Ne gezer? Aklım mektuba takılmıştı bir kere. Betül sevgilisine neler yazmıştı acaba? Meraktan çatlayacaktım. Beni ilgilendirmez diye beynimden silkip atamazdım. İçimdeki ahlak kuralını artık bal gibi beni de ilgilendirirdi. Zira Betül'den çok hoşlanıyordum. Gerçeği kendimden de saklayacak değildim ya. Bu kıza tutulmuştum. Parmaklarım bir suçlu gibi tekrar mektubun sayfalarına gitti. İlk satırları okumaya başladım. Okudukça şaşkınlıktan yüzüm kızarmaya başlamıştı. Meğer benim masum ürkek çekingen diye tanıdığım kız ne fettan ne arlanmaz şeymiş. Romanlarımın en erotik sahnelerini bile böyle pervasızca yazamazdım. Baştan aşağı cinsel haz ve sevişmelerinin detayı anlatılıyordu. Erkek olmama rağmen ben utandım. Bozuldum da biraz. İsterseniz kıskandığımı da düşünebilirsiniz. Mektubu bıraktım. Bu bir aşk mektubu falan değil. Düpedüz pornografiydi. Edepsizce ve son derece bayağı bir ifade, iğrenç. Ayağa kalktım. Doğru mutfağa gittim. Salona giderken acıkmıştım. Ama şimdi tüm iştahım kapanmıştı. Buzdolabından sadece bir bira çıkardım. Yemek yiyemeyecektim. Birayı alıp tekrar salona döndüm. Televizyonun karşısına geçip tekrar zaplamaya başladım. Kanaldan kanala atlıyordum. Bilinçli bir tarama değil. Zaten bir şey seyredemeyecek kadar sinirliydim. Arada bir de gözüm hala masan üzerinde dağınık duran sayfalara kayıyordu. Mektubun yarısını bile bitirememiştim. Kendimle mücadelem sonuç vermedi. İçimdeki iblis tekrar harekete geçti. Bitir onu sonuna kadar oku diyordu. Sanki okumayı reddeden ben değilmişim gibi. Tekrar mektubun başına çöktüm ve bıraktığım yerden devam ettim. O cüretkar ve iğrenç ifade mektubun sonuna kadar sürüyordu. Betül gibi bir kızın bunları kaleme almasına şaşıp kalmıştım. Demek hayatta daha öğreneceğim çok şey vardı. Kesinlikle insanların dış dünyalarını ve harici görünüşlerindeki tutuculuğa inanmamak gerekiyormuş. Kızın iç dünyası bana tamamıyla kokuşmuş gibi geldi. Mektubu bitirince düşünmeye başladım. Acaba vardığım yargıda haksız olabilir miydim? Belki de mektubun içeriğini nasıl basit bulup küçümsemekte doğru hükme varmıyordum. Cinselliği kesinlikle inkar edecek değildim tabii. O da canlı hayatiyet dolu, sıhhatli bir kızdı. Cinselliğini doya doya yaşaması çok doğaldı. Ama insan sevgilisine bile bu denli basit kelimelerle duygularını ifade edemezdi. Yoksa bu benim yazar ukalalığım mıydı? Düşündüm bir an, aynı heyecan ve cinsel ilişkiyi ben anlatmaya kalkışsam hiç şüphesiz daha estetik, daha şiirsel ve daha uygun kelimeler seçerdim. Ama sonunda Betül bir yazar değildi. Haksızlık ediyordum galiba. Omuzlarımı silktim ve sonunda bunun beni ilgilendirmediği hükmüne vardım. Şu farkla ki kıza duyduğum heyecan bir anda tükenmişti artık. Hala burnuma akseden parfüm kokusu beni etkilemiyordu. Mektubu katlayıp zarfın içine sokarken son sayfanın altındaki Betül'ün imzasına ve mektubun tarihine baktım. 2 gün evvel kaleme alınmıştı. Niye postaya vermedi acaba diye aklımdan geçirdim. Yoksa kendi yazdıklarından o da mı utanmıştı? Ertesi gün bir türlü yeni romanıma başlayamadım. Bütün teşebbüslerim akim kaldı. Sonra sinirlenerek bilgisayarı kapatıp ayağa kalktım. Yazamayacağımı anlamıştım. Sanki bütün üretkenliğim tükenmişti. Başladığım hiçbir cümlenin sonunu getiremiyor, her yazdığımı siliyordum. Bir ara boğulacak gibi oldum. Pipom ağzımdan hiç çıkmadığı için aşırı nikotinden dilim damağım acımıştı. Sayısız Nescafe bardaklarca çay içmiştim. Midem yanıyordu. Günün verimsizliğinin sebebini biliyordum. Sinirlerim çok gerilmişti çünkü. Tabii sinirliliğimin nedeni de Betül'dü. Saçma bulabilirsiniz. Yeterince tanımadığım bir kızın sevgilisine yazdığı açık saçık mektuptan niye bu kadar etkilendiğim sorusu aklınıza gelebilir. Haklı da olabilirsiniz. Aslına bakılırsa umursamamam gerekir. Ne var ki uğradığım düş kırıklığını üzerimden atamıyordum. Açtım da ne sabah kahvası ne de öğle yemeği yemiştim. Saate baktım 3'ü geçiyordu. Dışarıya çıkmaya karar verdim. Biraz hava almaya ihtiyacım vardı. Nasıl olsa yazamayacaktım. Boğaza sahile iner deniz kenarında uzun uzun yürürdüm. Fikir cazip geldi. Bir yere uğrar bir şeyler de atıştırırdım. Anorağımı sırtıma geçirip sokağa çıktım. Hava yine çok güzeldi. Duru pırıl pırıl bir gün. Bol güneşli, sanki yazdan kalma. Ulus'ta oturuyordum. Eski model Honda'mı atlayıp önce Ortaköy'e indim. Sonra arabamı bilinçsizce Bebek'e doğru sürdüm. Nedenini bilmiyordum. Esasında Ortaköy'de kalıp hem hava alabilir hem de karnımı doyurabilirdim. Ama içgüdülerim nedense beni Bebek'e çekiyordu. Beklemedik bir vakanın olacağı içime doğmuşçasına. Arabamı epey uzakta bıraktım. Sahilde konsolosluğa yakın bir yerde ağır ağır Bebek'in içine doğru yürümeye başladım. Öğle yemeği vakti çoktan geçmişti. Bebek çarşısının içinden geçerken Divan Pastanesi'ne yakın bir yerde bir seyyar simitçi gözüme ilişti. Çıtır çıtır akşam simiti diye bağırıp duruyordu. Birden içim çekti. Çok uzun bir zamandır simit yemediğimi hatırladım. Belki yıllar vardı. Yanına giderek gevrek susamı bol bir tane seçtim. Simitçi gazete kağıdından az düzgün kabaca bir kağıda sarıp uzattı. Simiti koparıp ikiye bölerek kağıdıyla anorağımın cebine koydum. Şimdi bir yere oturup demli bir çay içmeliydim. Hem de açık havada. Aklıma yine Hisarlara doğru yürümek geldi. Nedenini bilmiyordum ama bir şey çekiyordu sanki. Belki oralarda ilk defa Betül ile karşılaşmamdandı. Belki değil, muhakkak ondandı. Kendi kendimi kandırmaya çalıştım. Hayır dedim, sebep o değil. Oradaki set üstü çayhaneleri diye mırıldandım içimden. Denize yakın görüntüsü, güzel manzarası enfesti. Kendimi aldatıyordum tabii. Beynimde tekrar karşılaşırız umudu vardı. Bir yandan da kendime kızıyordum. O kadar arıyorsam sokaklarda dolaşmanın ne gereği vardı? Evde 3 kat yukarı çıksam onu görebilirdim. Yürümeye devam ettim. Deniz kenarı her zamanki kadar kalabalık değildi. Ünlü yılanlı yalının önünden geçerken sahildeki demirli teknelere bakarak oyalandım. Gariptir, lakin şimdi takip ettiğim bu güzergahtan her zamanki gibi zevk almıyordum. Eksik olan, bana boş gelen her bir şey vardı. Mantığım bunun nedeninin göremediğim Betül olduğunu söylüyordu. Set üstünde simitimle beraber 3 bardak çay içtim. Simitle çay da çok tatlı gelmişti. Keşke biraz da kaşar peyniri almayı akıl etseydim. Bir simit daha olsa rahatlıkla onu da mideye indirebilirdim. Orada ne kadar oyalandığımı tam olarak hatırlamıyorum. En azından 1 saat kalmış, denizden geçen şilepler, tankerler, tenezzüh teknelerine bakarak vakit geçirmiştim. Zihnim boşalmış, denize seyir adeta terapi yerine geçmişti. Havada biraz serinlemişti. Tam hesabı ödeyip kalkmaya hazırlanıyordum ki onları gördüm. Betül yine gri eşofmanlarını, beyaz tenis ayakkabılarını giymişti. Yürüyüş kıyafeti içindeydi. Ama benim nazarlarım asıl yanındaki adama takıldı. Heyecandan gerildim. Tonguç denen adam bu olmalıydı. Hani şu ateşli ve bir o kadar da iğrenç yazılmış aşk mektubunun kahramanı. Gözlerimi kısıp dikkatli adama baktım. İçimde garip bir kıskançlık doğmuştu. Ama ne yalan söyleyeyim, gerçekten de yakışıklı bir gençti. Uzun boylu, güçlü kuvvetli görünen sarışın bir delikanlı. 30 yaşlarında ya var ya yoktu. El ele yürüyorlardı. Nutkum tutuldu bir an. Gözlerimi onlardan alamadım. Beni görmelerine pek olanak yoktu. Bulunduğum yere bakmıyorlardı bile. Etrafta da pek ilgileri yoktu. Gözleri sadece birbirlerini görüyordu. Duracak gibi ağır ilerliyorlardı. Sonra birden durdular. Surların girişindeki otoparka doğru geçmek için önlerindeki araba trafiğinin yavaşlamasını beklediler. Yerime sildim adeta. Nedense görünmek istemiyordum. Kalbim hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Yan yana caddeyi geçtiler. Tonguç bir adım öndeydi. O da parlak lacivert bir eşofman giymişti. Sarışın adam set üstüne çıkarak siyah bir Mercedes'in kapısını açtı. Betül'ü bekledi. Kız etrafına bakınarak ağır ağır yürüyordu. Bir an benim bulunduğum tarafa doğru bakışlarını çevirdi. Sanırım beni gördü de. Zira çok kısa da olsa bir an göz göze geldik. Fakat Betül hiç orada olmadı. Hatta bir selam bile vermedi. Bozulmuştum. Lanet olsun diye homurdandım içimden. Densizlikti bu yaptığı. Daha dün oturmuş saatlerce konuşmuştuk. İnsan bir merhaba demez miydi? Hiç olmazsa olduğu yerden bir elini sallardı. Oysa utanmış gibi nazarlarını kaçırmış, görmezliğe gelmişti. Kafam bozuldu. Hatta bir an yerimden kalkıp yanlarına gitmeyi bile aklımdan geçirdim. Ama çok manasız olurdu bu. Kendimi küçük düşürdüm. Ne gereği vardı? Yoksa sevgilisi yanındayken benimle konuşmaktan mı çekilmişti? Ama çekinecek ne vardı ki? Ben sadece alt katta oturan bir komşuydum. Hem de kendi sahasında ünlü bir komşu. Üstelik benim romanlarımı ona tavsiye eden de sevgilisi Tonguç'tu. Muhtemelen sevgilisi de benimle tanışmak isterdi. Ya ben diye sordum kendi kendime. O gençle tanışmak ister miydim acaba? Adamın nasıl biri olduğunu doğrusu merak ediyordum. Ruh dünyası, fikir düzeyi de fiziği kadar cazip miydi adamın? Ama onunla tanışmak istemediğim kanaatine vardım sonunda. Fiziği itibariyle kesinlikle beni katlayacak kadar yakışıklı biriydi. Havalı bir adam olduğum inkar edilmezdi. Lakin Tonguç kelimenin tam anlamıyla erkek güzeli biriydi. Ve ben onu kıskanmaya başlamıştım bile. Betül arabaya bindi. Tonguç onun kapısını kapatarak şoför mahalline doğru yürüdü. Adamın davranışları yumuşak ve kibardı. Az sonra Mercedes hareket edip bebek yönünde gözden kayboldu. Çay bahçesinde kırık hayallerim ve içimi kemiren kıskançlık duygusuyla kala kalmıştım. Kapının çalan melodili sesini zar zor duydum. Bir gözümü aralayarak başucumdaki komodinin üzerinde duran yuvarlak masa saatine baktım. 9:30'a 5 vardı. Bu benim için rekor sayılırdı. Genellikle sabahın çok erken saatlerinde kalkıp çalışmaya alışkın olduğumdan bu bana günün ortası gibi gelmişti. Yine de yataktan fırlamadan kapının gerçekten çalınıp çalınmadığından emin olmak istedim. Dostlarım gayri muayyen çalışma saatlerimi bildiklerinden telefonsuz ziyaret etmezlerdi. Olsa olsa kapıcı Hüsnü Efendi olabilirdi bu. Bu saatte kapıya dayanan o çok erken kalktığımı bilirdi. Aldırmadım, çalar çalar giderdi. Sonra birden aklıma temizliğe gelen kadın geldi. Günümü toparlayamadım. Yoksa onun günlüğü müydü acaba? Söylene söylene yataktan kalktım. Senelerdir bir sabah canım uyumak istemiş, ona da felek izin vermemişti. Terliklerimi ayağıma geçirdim, röpdöşambırımı giyip kuşağını bağlarken koridora fırladım. Zil bir kere daha çalmıştı. Tamam tamam geliyorum diye bağırdım içeriden. Saçım başım darmadağınıktı. Daha aynada yüzümü bile görmemiştim. Ama tıraşı uzamış yanaklarım ve gece fazla kaçırdığım içkiden şişmiş gözlerimle herhalde gündelikçi Ayşe kadın halimden ürkecekti. Kilidi çevirip kapıyı açtım. Karşımda Betül duruyordu. Tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Kekeleyerek, yoksa sizi uyandırdım mı diye sordu. Bana genellikle çok erken kalktığınızı söylemiştiniz de. Kızı hiç beklemiyordum. Cevap veremedim. Şaşırmıştım. Rahatsız ettiysem özür dilerim diye mırlandı. Bir başka zaman da gelebilirim. Çok çok özür dilerim. Bilmiyordum. Neyi dedim safça? Bu saatte hala uyuduğunuzu. Özür dilemenize gerek yok. Sizin hatanız değil. Bu sabah bir aksilik oldu. Uyanamadım bir türlü. Dün gece çok geç yattım da. Hay aksilik diye mırlandı. Bir yandan isyan eden saçlarımı yatıştırmaya, bir yandan da röpdöşambırlarımın açık yakasını örtmeye çalışırken bir şey mi vardı diye sordum. Elindeki ince dosyayı göstererek, işte dedi, roman taslağımın ana hatları. Belki karşılıklı inceleriz diye getirmiştim. Dün gece yatağa girerken alkolün de etkisiyle bir daha ona yüz vermemeye karar vermiştim. Ama sanki o kararı veren ben değilmişim gibi. Buyurun içerisiz çalışma odama geçin. Ben de kıyafetimi değiştireyim dedim. Rahatsız etmediğime emin misiniz? Dedi tekrar. Bir başka sefer haberli de gelebilirim. Yok canım dedim. Saat yeterince ilerlemiş. Asıl bu halinden dolayı benim özür dilemem gerek. Estağfurullah dedim ve Betül içeri girerek bildiği çalışma odama doğru yürüdü. Arkasından seslendim. Yalnız bana biraz izin verin bir duşa gireyim. Halim berbat. Fazla gecikmem. Sabah kahvenizi içmediniz değil mi? O arada ben de size kahve pişireyim. İtiraz edecek oldum. Yerlerini bilemezsiniz. Mutfağın da dağınık olabilir. Hiç önemi yok. Ayrıca geçen gelişimde bana kahve pişirirken sizi seyrettim. Unuttunuz mu? Ben gördüğüm şeyleri asla unutmam. Yerlerini biliyorum. Sesimi çıkarmadım. Ben banyoya giderken o da sanki 40 yıllık evin bir ferdiymiş gibi mutfağıma daldı. Banyonun kapısını kapatırken mutfaktan akseden dolap kapaklarının seslerini duyabiliyordum. Asıl hayret edilecek husus bendeki değişiklikti. Fazla alkolün tevlit ettiği baş ağrısı bıçakla kesilmiş gibi kaybolmuş, kız aleyhindeki umursamazlık kararlarım unutulmuş, üstüne üstlük kaç gündür ruhumu sıkan o cendere bir anda yok olmuştu. Utanmasam aceleyle tıraş olmaya başlarken şarkılar söyleyecektim. O telaşla yüzümü kesmeden tıraş olup kendimi duşun altına attım. Mümkün olduğunca acele ediyordum. Bornozumu sırtıma geçirip yatak odasına giyinmeye geçtim. Allah'tan banyodan yatak odama geçerken çalışma odamın açık kapısı önünden geçmek zorunda değildim. Banyodan çıktığımı duymuştu. O ahenkli sesiyle kahveniz hazır diye seslenmişti. Teşekkür ederim diye mırıldandım. Hemen geliyorum. Aldığım bütün kararlar zihninden çıkmıştı. Neredeyse heyecandan elim ayağım titriyecekti. Sırtıma ne giyeceğimi karar veremedim. Sanki kıza güzel görünmek zorundaymışım gibi. Elim ayağım birden dolaşmıştı. Sonunda sırtıma bir kazak geçirip kızın yanına gidebildim. Masamın üzerine bıraktığı kahve fincanından hala buharlar yükseliyordu. Gülerek yüzüme bakarken günaydın dedi. Günaydın diye karşılık verdim. İri gamzeleri bütün ihtişamıyla yanaklarını süslüyordu. Gülümsemenin ona çok yakıştığı ortadaydı. Bu sabah onu kanaryaya benzettim. Sapsarı bir hırka vardı sırtında. Tam kanarya sarısı. Dar bir pantolon giymişti. Hırkanın içinde beyaz bluzun üst düğmeleri ise oldukça cüretkar biçimde açılmıştı. Göğüs aralıkları çizgisi belirgin bir biçimde görünüyordu. Belki bakışlarımı hemen kaçırmam gerekirdi ama yapamadım. Görüntü muhteşemdi. Yanlış anlamayın, Betül'ün dekoltesi aslında fazla görünüyordu ama burada değmek adına nasip olmayan bir özellik vardı. Betül'ün çekiciliği.